Ayrım 28.
Bu ziyafete Kırım Hanı Kaplan Giray, Reisül Küttab Abdülkerim Bey ile damat Ali Paşa davet ediliyordu. Kırım Hanı Kaplan Giray, Osmanlı Hanedanı'na sadık bir devlet adamıydı. Nitekim patronayı ortadan kaldıracak olan örgütü de o kurup organize ediyor, Sultan 1. Mahmud'a büyük hizmetlerde bulunuyordu. Ne var ki Ali Paşa sadrazamın düzenlediği suikast haberini alınca hastalandığını söyleyerek davete gitmiyordu. Durumu ayrıca padişaha bildiriyordu. Ali Paşa gönderdiği arızada Sultan 3. Ahmet'e şunları yazıyordu. Şu herifi gebertüp devleti kayırır deyü veziri azam eyledin. Devlet nabzından bir haber 15-20 odalık beyda edip çiçekçi olmuş. Bana da sana da kastı mukarrer ve yarın bütün ayağını devleti ve İsveç kralını ve balyozları ziyafet ve meşveret bahanesiyle Demirtaş'a yani Edirne'ye davet beni ve İsveç kralını öldürecektir. Beni sen öldür, gitmem. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör İhak Uzun Çarşılı, adı geçen eser, cilt 6, sayfa 299. Bunun üzerine padişah sadrazamı huzuruna çağırtarak düşman ahvali ne oldu diye soruyordu. İbrahim Paşa da Yeniçeri ocağını kendime uydurdum. Yeniçeri ağasıyla yekdil ve yekcihet oldum yanıtını veriyordu. Bu yanıt Sultan 3. Ahmet'i endişeye sevk ediyordu. Zira sadrazam ile ocakların bütünleşmesi kendi saltanatını tehdit ederek tehlikeye düşürecek bir birliktelik anlamına geliyordu. Ayrıca muhtemel suikasta karşı İsveç kralı da uyarılıyordu. 23 Nisan 1713 günü Demirtaş'ta sadrazam ile buluşacak olan İsveç kralı bu randevuyu iptal ediyordu. Ancak Sultan 3. Ahmet Garp ocaklarında yıllarca korsanlık yapan, İstanbul'da da bir korsan donanması oluşturarak yine bir korsan ordusu kuran sadrazam Keldeli İbrahim'i gözden çıkarıyordu. İnfazı gerçekleştirmek üzere de Cellat Kara Mustafa görevlendiriliyordu. Bu infaz 27 Nisan 1713 günü gerçekleştiriliyordu. Cellat Kara Mustafa İbrahim Paşa'yı öldüreceği sırada nimet kadrini bilmeyen hain, bir murdar kayıkçıyken seni bu surete getiren padişaha suikast eyledin kafir sözleriyle başına birkaç yumruk vurduktan sonra boğulmuştur. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İhak Uzun Çarşılı adı geçen eser, cilt 6 sayfa 300. Garp ocaklarında uzun yıllar zorbalık yapıp yağmalara katıldıktan sonra imparatorluğa 21 gün sadrazamlık yapan ve 66 yaşında boğularak can veren Keldeli İbrahim olayı, Orta Avrupa, adalar, İstanbul bağlantısını somut bir şekilde ortaya koyarak örnekliyordu. Nitekim esir ve ganimet ticareti yapılan bu güzergah tam anlamıyla bir zorbalık ve suç köprüsü teşkil ediyordu. İstanbul'da esir ticaretiyle uğraşan ve esir pazarında faaliyet gösteren herkes bu kirli güzergahın ve kirli düzenin doğal bir parçası konumunda bulunuyordu. Unutmamak gerekir ki esirhane denilen esir pazarında 400 memur çalışıyordu. Esirhane tavuk pazarında 300 odalı kale gibi bir binaydı. Bu bina tam anlamıyla merkezi yönetimin denetimi altında bulunuyordu. Ama işler her zaman yasalar çerçevesinde yürütülmüyordu. Bu yasa dışı işlerde de başrolü esirci kadınlar genellikle oynuyordu. Şehirli bazı kadınlarıyla bazı esirci kadınlar bir takım cariyeleri satı verelim diyerek sahiplerinden alıyorlardı. Bunları esir pazarına getiriyorlardı. Bu sırada müşteri görünümü altındaki bazı levent ve ocaklı zorbalar bu cariyelere talip oluyorlardı. Ayrıca pey akçesi olarak da bir miktar para ödüyorlardı. Ocaklar bu şekilde esirci kadınlardan aldıkları cariyeleri odalarına götürüyorlardı. Günlerce tutar ve hilaf-ı adet şenaatlerde bulunduktan sonra beğenmediklerini söyleyerek geri getirirlerdi. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü adı geçen eser cilt 1 sayfa 553. Yasa dışı esir ticareti bununla da sınırlı kalmıyordu. Bazı esirci tellalları da esirci kadınlardan aldıkları cariyeleri ocaklı bekar odalarına götürerek fuhuş yaptırıyor ve bundan büyük kazanç sağlıyorlardı. Bunlar cariyeleri fahişe gibi işletiyorlardı. Merkezi yönetim bu yasa dışı uygulamayı önleyebilmek için çeşitli girişimlerde bulunuyordu. Bu önlemler arasında avratların esircilikten men olunması girişimi yer alıyor ve onu kefilsiz tellalların kaldırılması ve esirci taifesinin durumlarını ıslah edilmesi tedbirleri izliyordu. Ancak alınması düşünülen hiçbir önlem uygulama alanına geçirilemiyordu. Üstelik durum sürekli kötüleşiyordu. Bunda hiç şüphe yok ki yasa dışı esir ticaretinden pay alan devlet adamları ile görevlilerin büyük rolü bulunuyordu. Bu denli kirli ve yasa dışı bir yapılanma gösteren esir ticaretiyle ilgili örgütlenme içinde her türlü iç ve dış siyaset odakları da yer alıyordu. Avrupa ülkeleri bu kanaldan güzel cariyeler görünümü altında casuslar sokuyor, bu casuslar esirci kadınlar tarafından en önemli devlet adamlarının malikanelerine ve saraylarına yerleştiriliyorlardı. Keza esir ticareti yapılan kirli güzergâhtan giren zorbalar, İstanbul'daki yasa dışı örgütlerle zorba ocakları ile veya yasa dışı güç odaklarıyla bütünleşiyor, onları yönlendirerek kışkırtıyorlardı. Çoğunluğu Sicilya ve İtalya'da sosyal olaylara karışan, yağmalara katılan ve yasa dışı örgütlerde yer alan bu profesyonel zorbalar, İstanbul'da da benzer oluşumlar, yapılanmalar ve örgütlenmeler meydana getiriyorlardı. Bu adamlar her işi yapmaya elverişli olan esirci kadınlar aracılığıyla şehrin en gizli ve mahrem hücrelerine nüfuz ediyor, kirli amaçlarını gerçekleştirebiliyorlardı. Kısacası geçimini korsanlık, yağma ve esircilik yaparak sağlayan garp ocaklılar ve onları yöneten dayılar, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde bu denli önemli ve etkili bir rol oynuyorlardı. Onların oynadıkları rol etkilerini önce sosyal yaşamda, sonra da askeri ve siyasi alanda şiddetle hissettiriyordu. Garp ocaklarının kaynakları arasında esircilik bu denli önemli yer tutarken, Avrupalılarla yapılan anlaşmalar nedeniyle korsanlıktan ve esircilikten vazgeçilmesi elbette ki mümkün olamıyordu. Nitekim garp ocakları Fransa, İngiltere, Napoli, iki Sicilya Krallığı, Venedik, Avusturya ve İsveç devletleriyle güvenlik anlaşmaları imzaladıkları halde vurgunculuktan vazgeçmiyordu. Kaldı ki sadece Hristiyan devletlere karşı değil, Trablus, Cezayir ve Tunus ocakları birbirlerine karşı da aynı muameleyi yapıyordu. Bu durum zaten savaş içinde bulunan payitahtı son derece rahatsız ediyordu. Hükümetin bu ocaklara göndermiş olduğu fermanlarda düşmanların Müslümanlar aleyhine ittifak edip, bütün İslamların gazaya gelmeleri icap ettiği halde birbirlerinin kanlarını dökmelerinin İslamiyetle telif edilemeyecek bir hal olduğunu ve derhal barışarak Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşıl adı geçen eser cilt 6 sayfa 254. Garp ocaklarının Orta Akdeniz'de yaptığı korsanlık ve zorbalık Avrupa ülkeleriyle Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiriyordu. Bu nedenle İstanbul yönetimi garp ocakları ile Avrupa ülkeleri arasında ikili güvenlik anlaşmaları imzalanması amacıyla aracılık yapıyordu. Örneğin 1725 yılında Cezayir korsan gemileri Avusturya İmparatorluğu'na ait Ostan ticari şirketinin kahve ve Hint eşyası yüklü kalyonunu ele geçiriyorlardı. Bu nedenle Avusturya elçisi Osmanlı yönetimine başvurarak uğranılan zararın tazmin edilmesini ve Cezayir ocağı ile anlaşma yapmak istediklerini bildiriyordu. Bunun üzerine 14 Haziran 1725 günü İsmail ve Süleyman adlı iki kapucubaşı ile Avusturya murahhası iki kalyon ile Cezayir'e gönderiliyordu. Ayrıca öngörülen anlaşmanın yapılması konusunda da heyete iki ferman veriliyordu. Tunus ile Trablus garp emre itaat ediyordu. Ancak Cezayir dayısı Abdipaşa ne fermanla gönderilen emri ne de bu emri getiren delegasyonu kabul etmiyordu. Merkezi yönetim bu konuda ısrar ettiği halde fermandaki emri reddediyor, Avusturya ile anlaşma yapmamakla direniyordu. Bunun üzerine dayı Abdipaşa padişah tarafından azlediliyor, yerine Arslan Mustafa Paşa vali ve dayı tayin ediliyordu. Arslan Mustafa Paşa hiçbir önlem alınmaksızın Cezayir'e gönderiliyordu. Buna karşılık Abdipaşa yine dayının gemiden inmesine izin vermiyor, engelleyerek geri çeviriyordu. Zorba dayının bu davranışı İstanbul'u çılgına çeviriyor, Abdipaşa hem asi ilan ediyor hem de katledilmesi için fetva veriliyordu. Cezire'de dayı namı olan Zeyd hevasına tabi eşyası başına Cem ve Vali'yi Men ve Liman'dan ihraç edip, Cezire'yi tahtı yeddi imamdan izaleye kıyam ve imare iddiasıyla kendi zapt etmek, murad eylese Zeyd'in ve etbağın hükmü şerisi ne ve çiledir beyan buyurula. El cevap, Zeyd ve etbâ-i itaat-i imamdan huruc etmiş ulub bayilerdir, eşkiyadır. İmamül Müslimin tarafından nasb olunan valiye ahali-i cezire inkiyat etmek vaciptir. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşıl adı geçen eser cilt 6 sayfa 256. Böylece dayı Abdipaşa hem asi hem de fermanlı oluyordu. Ancak bu idam fermanını sadece Abdipaşa umursamamakla kalmıyor, aynı zamanda Cezayir müftüsü, uleması, Yeniçeri ağası, Yayabaşı, Bölükbaşı ve diğer ümera da Asi Dayı ile birlikte hareket ediyordu. 1729 yılında Sultan 3. Ahmet ile Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa, garp ocakları üzerine merkezi otoriteyi tesis etmek bir yana, Dayı Abdipaşa ile yandaşlarını yola getirmenin sıkıntısını çekiyordu. Bunun üzerine Ocaklı Ümera ve Rüesa'ya yeni bir ferman gönderilerek merkezi yönetime itaat edilmemesi halinde Garp Ocakların Osmanlı sahillerinden savaş malzemesi, erzak ve asker almasının yasaklanacağı, devletin yaptığı yardımın kesileceği, Ocaklıların Osmanlı topraklarına serbestçe girip çıkmalarına, gelip gitmelerine izin verilmeyeceği, bununla da kalınmayıp başta Malta Adası olmak üzere düşmanlarına karşı korunmayacakları bildiriliyordu. Keza Ege sahillerindeki bütün kadılıklara, Mora muhasıllığına, İskenderiye, Rodos, İçel, Lefkoşa, Trablusçam, İnebahtı, Ağrıboz, Delvine, Avlonya, İlbasan, Kandiye, Hanya ve diğer gerekli merkezlere fermanlar gönderilerek Cezayir gemilerine hiçbir destek verilmemesi, yapılacak her türlü ikmalin kesinlikle yasaklandığı bildiriliyordu. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İhak Uzunçarşıl adı geçen eser cilt 6 sayfa 257. Burada hemen kaydetmek gerekir ki Arnavutluk sahilleri Garp Ocaklı korsanlar bakımından yaşamsal bir önem taşıyordu. Zira Avlonya, Elbasan ve Delvire gibi Arnavutluk limanları her şeyden önce Hristiyan donanmalarının kovaladığı korsan gemileri bakımından son derece stratejik sığınakları oluşturuyordu. Garp Ocaklıların korsan donanmaları hem bu limanlara sığınarak tehlikenin geçmesini bekliyor hem de buralardan lojistik destek alıyorlardı. Bu arada tayfa sıkıntısı çeken korsanlar bu sahillerden Arnavut denizci temin ediyorlardı. Unutmamak gerekir ki zaten savaşçı insanlar olan Arnavutlar aynı zamanda Adriyatik sahillerinde denizcilik yapıyorlardı. Bunlar hem İtalyan denizcileriyle rekabet ediyor hem de korsanlık yaparak diğer korsanlarla işbirliğine giriyorlardı. Dolayısıyla işbirliği yaptıkları korsanların başında da Garp Ocaklı korsanlar yer alıyordu. Tayfaya gereksinim duyan dayılar Avlonya, Elbasan ve Delvine limanlarına geliyor, hem ocağa asker hem de gemilere tayfa alıyorlardı. Unutmamak gerekir ki bir patrona gemisinde tayfalık yapan ve gemide çıkan isyan sonucu idama mahkum edilen Hamam Tella, patrona Halil de bu yöreden bir Arnavuttu. Arnavutluğun Berat şehrinin yakınındaki Horpeşte'de doğmuş olan patrona Halil, zorbalıkla yönetimi ele geçirdiği İstanbul'da yine Arnavut hemşehrilerin desteği sayesinde kaba kuvvete dayanan yasa dışı otoritesini tesis ediyordu. Üstelik patrona Halil 1730 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi otoritesi ve mutlak iradesi üzerinde yasa dışı otorite tesis edip ipotek koyarken, Garp Ocakları'nda boynunda idam fermanı olduğu halde köşeye sıkışmış ve çaresizlik içine düşmüş bulunan Abdi Paşa'yı da kurtarıyordu. Zira Sultan 3. Ahmet ile Sadrazam İbrahim Paşa Abdi Paşa'yı ölüme mahkum ederken buradaki korsanları can evinden vuracak bir kararla lojistik destek ve asker toplama konusunda kesin bir ambargo uygulamaya başlamış bulunuyorlardı. Abdi Paşa'ya karşı alınan bu tedbir uzun sürmedi. Patrona isyanı ve Veziri Azam damat İbrahim Paşa'nın katliyle 3. Ahmet'in çekilmesi Cezayirlerin imdadına yetişti. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İhak Uzunçarşıl adı geçen eser cilt 6 sayfa 257. Dayı Abdi Paşa ile Ocaklılar 1731 yılında İstanbul'a bir heyet göndererek affedilmelerini istiyor, patronanın uzun süre denetimi altında bulunan ve zorba saldırısından yeni kurtulmuş olan merkezi yönetim 1731 yılının Aralık ayında korsanların bu taleplerini kabul ederek affediyordu. Ne ki o sırada merkezi otorite yok olmanın eşiğine gelmiş bulunuyordu. Bunun nedeni ise patrona gemisinin eski tayfası ocağın 17. ortasından Horpeşteli Arnavut Dellak Halil adlı zorbaydı. Ocaklılar zorbalığın dehşet verici örneklerini 1730 yılında İstanbul'da sergiliyorlardı. Korsanların ve mafyozinin Osmanlı İmparatorluğu dışında dünyanın hiçbir yerinde cüret edemedikleri zorbalıkları Arnavut patrona ile yasa dışı mafyoz örgütü imparatorluğun başkenti olan İstanbul'da rezilce sergiliyordu. Koca bir dünya imparatorluğunun merkezi yönetimi yarı Arnavut bir suç örgütüyle onun zorba elebaşısının kontrolüne giriyor, böylece adeta bir suç merkezi haline geliyordu. Bu zorbalar tellak peşte malından bayrak açıyor, şehirde ne kadar zorba, haşere, külhan beyi varsa altına toplayıp ocağa asker kaydederek maaşa bağlıyor, bununla da yetinmeyip geceleri şehre dağılarak halkı soyuyor, gündüzleri ise et meydanıyla at meydanında adalet dağıtıyorlardı. O sırada sadrazamın parçalanmış cesedi ise tahttan indirilen Sultan 3. Ahmet adına yaptırılan çeşmenin mermerleri üzerinde bir köşeye savrulmuş yatıyordu. Sultan 1. Mahmud'un anası Valide Sultan da Horpeşte'li Arnavut eşkıyaya ikinci oğlum diye hitap ediyor, saraya her gelişinde adeta bağrına basıp hediyelere boğuyordu. Unutmamak gerekir ki bu zorbalar Orta Akdeniz'de haraç toplayıp yağma yapan garp ocaklı korsanlar ile onların dayılarını örnek alıyor. Zorbalardan öğrendiklerine kendi deneyimlerini de katarak İstanbul'u baştan başa soyarak adeta yangın yerine, kağıthanedeki sadabadı ise harabeye çeviriyorlardı. Bir ucu garp ocaklarına, diğer ucu İran savaşlarına dayanan patrona faciası da aynı zemine, Osmanlı mafyoz toplum yapısı zeminine dayanıyor, o zeminde filizlenip yeşeriyor ve kötü tohumlarını ortalığa saçıyordu. Devlet ve mafya bir, bir feth'a gibi. Rical, esnaf, ocaklılar, Arnavutlar ve külhan beyleri. Osmanlı merkezi yönetimi veya otoritesi ve mafyoz toplum yapısı üzerine çok yönlü etki yaparak derin izler bırakan olayların biri de hiç şüphe yok ki patrona Halil olayı veya ayaklanmasıydı. Patrona Halil olayı benzerlerinden farklı olarak sadece ocağa ve ocaklılara dayanmıyordu. Bu olayda ocakların yanı sıra devlet ricali, külhan beyleri, yasa dışı mafyoz değerleri paylaşan Arnavutlar, esnaf ve baldırı çıplak denilen ayak takımı hep birlikte rol oynuyordu. Dolayısıyla patrona Halil olayının ilk kez doğrudan devlet-mafya ilişkisi bağlamında ele alınması gerekiyor. Bu nedenle patrona Halil olayının mafyoz boyutunu irdeler misiniz? Patrona Halil kimdi? Ortaya çıkardığı örgüt hangi unsurlardan oluşuyordu? Patrona Halil ocaklıları, devlet ricalini ve külhan beylerini sosyal siyasal bakımdan hangi ortak paydada buluşturuyordu? Devlet ricali niçin mafyoz karakterdeki bu örgüt ile işbirliği yapıyordu? Deli İbrahim, hadım ağaları, ocak ağaları, meydan ağaları gibi merkezi otoriteyi zaafa uğratan yasal, yasa dışı otoritelerden sonra merkezi otoriteyi yeniden tesis eden köprülülerin olumlu etkisini hangi olaylar ortadan kaldırıyor, siliyor, unutturuyordu? Patrona ve adamları payitahtı nasıl ele geçiriyor, mafyoz otoriteyi nasıl yağmalayıp soyuyorlardı? Patrona Halil ve örgütü hangi sosyal zemine dayanıyor, hangi mafyoz ilkeler çerçevesinde hareket ediyorlardı? Arnavut besası, Dokakin yasaları, esnaf ocaklı yapılanması zeminindeki fütüvete dayalı örgütlenme, kalenderi bektaşi devşirme geleneği, mafyoz karakterli külhan beyli Arnavut kimliği, patrona Halil olayını ve örgütlenmesini nasıl etkiliyor ve ne şekilde yönlendiriyordu? Devlet ve mafya ana başlığı altında Osmanlı merkezi yönetiminin zaafa uğrayarak kokuşması ve Osmanlı mafyoz toplum yapısının pekişmesi bakımından son derece belirleyici rol oynayan olaylardan en önemlisi, hiç kuşku yok ki patrona Halil olayı ayaklanması teşkil ediyordu. Bu olay devlet ricalini, ocakları ve külhan beylerini aynı ortak paydada bir araya getirmesi bakımından son derece önemli ve belirleyici bir nitelik taşıyordu. Hemen kaydetmek gerekir ki patrona olayı aynı zamanda Kapıkulu ocaklarının lağvedilmesiyle sonuçlanan sürecin bir bakıma son dönemecini oluşturuyordu. Zira patrona olayı ocaklıları merkezi otorite konumuna getiriyor, hanedan ile ocaklar arasında süregelen hesaplaşma bundan sonra 100 yıllık bir zorbalık sürecini ifade ediyordu. Bu süreç aslında 1730 yılında patlayan patrona olayından çok önce 2. Viyana kuşatmasının bozgunla sonuçlanmasıyla başlıyordu. Bir başka ifadeyle 2. Viyana yenilgisiyle birlikte adeta patrona Halil olayının rol dağılımı başlıyor, devletin içindeki ve dışındaki mafyoz oluşumlar uzun bir aradan sonra ve fakat eskisinden çok daha güçlü bir biçimde filizlenip toplumsal zeminde hızla dal budak salıyordu. Bu nedenle patrona Halil olayını irdelemeden önce 2. Viyana hezimetiyle başlayıp Osmanlı-İran Savaşı'nın sonuçlarını da içeren oluşumları ve bu gelişimlerin sosyal siyasal sonuçlarını belirlemekte fayda bulunuyor. 2. Viyana hezimeti büyük önem taşıyordu. Çünkü son 50 yıllık süreçte devletin gerçekleştirdiği maddi tüm birikimleri ve askeri gücü tüketiyor, bu tükeniş ise merkezi otoriteyi görülmemiş derecede savunmasızlığa sevk ediyordu. Hezimet ayrıca sadaretteki Arnavut kökenli köprülüler geleneğini kanlı bir sınavdan geçiriyordu. Bu kanlı sınav ise herkesin eline kan bulaştırıyor, derinleşen husumet intikam duyguları ile besleniyordu. Kan ve göç. Patrona Halil olayını hazırlayan askeri, siyasi, etnik ve ekonomik olaylar şöyle gelişiyordu. 1634 yılında Merzifon'da dünyaya gelen Arnavut asıllı Kara Mustafa, Köprülü Mehmet Paşa'nın hem manevi oğlu hem de damadıydı. Hemen kaydetmek gerekir ki patronu Halil gibi Köprülü Mehmet Paşa da Arnavut'tu. Arnavut mafyoz anlayışının tipik bir göstergesi olarak o herkesten fazla önce kendi akrabalarına sonra da soydaşlarına güveniyor devlet yönetiminde bu tercihlerini ön planda tutuyordu. Köprülü Mehmet Paşa'nın oğlu Fazıl Ahmet Paşa 1676 yılında sadaret makamındayken vefat ediyor. Yerine yine Köprülüler ailesinden sayılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazam oluyordu. Bu aşamada yani 17. yüzyılın sonuna gelindiğinde Avusturya ile Osmanlı İmparatorluğu Macaristan'ın egemenliği konusunda karşı karşıya geliyorlardı. Avusturyalıların elinde bulunan Viyana şehri Osmanlılar bakımından yaşamsal bir önem taşıyordu. Zira Viyana hem Avrupa ile Karadeniz arasında Tuna ticareti bakımından hem de Doğu Akdeniz Ege Denizi bağlamında Selanik-Hamburg ticaret yolu üzerinde son derece stratejik bir önem taşıyordu. Rönesans reformdan sonra hızla gelişen ve sanayi devriminin eşiğine gelen Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri Osmanlı hudutlarını tam anlamıyla abluka altına alıyor, özellikle ticari bakımdan hareketsiz bırakıyordu. Unutmamak gerekir ki tıpkı Rusya gibi Orta Avrupa ülkeleri de güneye yani Akdeniz'e inmeyi hedefliyordu. Bu nedenle Viyana'nın alınması Osmanlı Devleti bakımından yaşamsal bir önem taşıyordu. Viyana alındığı takdirde Orta Avrupalıların baskısı altında bulunan Osmanlı Balkanı rahatlayacaktı. Ayrıca hem Tuna hem de Selanik-Hamburg ticaret güzergahları İstanbul'un denetimine geçecekti. Böylece Orta ve Kuzey Avrupa toplumları bakımından yaşamsal nitelikteki temel maddeler, don yağı, şap, tuz, baharat vesaire bu güzergahtan sevk edilecek, bunun karşılığında Osmanlı Devleti Orta ve Kuzey Avrupa üzerindeki askeri ve siyasi etkinliğini arttıracaktı. Bu nedenle Viyana Osmanlı yönetimi bakımından bir, bugünkü anlamda ulusal denebilir, imparatorluk hedefi amacı oluşturuyordu. Nitekim Köprülü Sadaret ailesi ve onun son temsilcisi olan Fazıl Ahmet Paşa bu amaca yönelik çok ciddi biçimde askeri, siyasi ve ekonomik hazırlıklar, yatırımlar yapıyordu. Bu hazırlıklar, yatırımlar hayli uzun bir süreci kapsıyordu. Bu süreçte Kara Mustafa Paşa kayınbiraderinin faaliyetlerini yakından izliyor, sadrazam olunca da hızlandırarak sürdürüyordu. Nitekim Viyana seferinden önce Viyana'nın Hinterland'ını ele geçirmek amacıyla bazı uygulamalara girişiyordu. Örneğin Avusturyalılardan sürekli zarar gören Macarlar ile Katolik olmayan halk gruplarını kazanmaya, yanına çekmeye çalışıyordu. Özellikle 1681 ve 1682 yıllarında Macarlara askeri destek sağlayarak onları bağımsızlığa heveslendirip yönlendiriyordu. Bununla da yetinmiyor, bazı kentleri Avusturyalılardan alarak Macarlara veriyordu.